Vergangene Woche sind viele Sachen passiert, unter anderem auch in der Türkei sind viele HDP-Anhänger oder aber Abgeordnete festgenommen worden. Und über dem Thema und über den anderen Repressalien, was in der Türkei so passierte, da werden wir auf jeden Fall nächste Woche intensiv uns beschäftigen. Heute haben wir ein Schwerpunktthema, nämlich Nürnberg hat sich zweite Buch abgegeben und am vergangene Woche, am Montag, haben die Kulturhauptstadt zweite Bewerbungsbuch Buch mit 100 Seiten abgegeben. Die Bewerbungsbüro arbeitet in letzter Zeit unheimlich fleißig und haben 100 Seiten vorbereitet und auch dem Buch vorgestellt. Und wir haben heute ein Telefoninterview mit Tuncay Kulaoğlu. Tuncay Kulaoğlu ist auch einen, der in dem Bewerbungsbüro als Beirat tätig. Und wir möchten ihm unsere Fragen stellen, warum Nürnberg eine Kulturhauptstadt werden soll, Europa-Kulturhauptstadt. Und deswegen haben wir unser Schwerpunktthema heute, das uns heute relativ ganzen Zeit auch verbringt. Auf jeden Fall, heute haben wir diesen Schwerpunkt und wir werden natürlich viel Musik und auch viel verschiedene Musik in verschiedene Sprachen bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Unsere Telefonnummer ist 45003x645006 und nochmal 6. Sie hören Radio Z. Değerli dinleyiciler, burası 95,8 MHz'ın yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo'yu dinliyorsunuz ve Özgür Radyo her hafta olduğu gibi bu haftada 2 saatlik yayınla sizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta birçok olay gibi Türkiye'de de çeşitli tutuklamalar gündeme geldi. Özellikle HDP'ye karşı ve çok sayıda aydın gazeteci gözaltına alındı. Ve bu konuya ilişkin önümüzdeki hafta daha geniş biçimde duracağız. Ama bugün önemli bir konu daha var, o da Nürnberg'i çok ilgilendiren bir konu ve Nürnberg Avrupa Kültür Şehri olmak için başvurdu ve ikinci kitabını hazırlayarak başvuru kitabını geçtiğimiz pazartesi günü teslim etti. Jüri 28 Ekim'de kararı açıklayacak ve Nürnberg'in başşehir olup olmayacağı konusunda, kültür başşehir olup olmayacağı konusunda karar açıklanacak. Dolayısıyla bu konu Nürnberg'i ve tabii ki sizleri de bizleri de ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla biz bugün bu hazırlığı yapan grubun içerisinde olan Nürnberg'in başşehir olması, kültür başşehir olması konusunda Avrupa Kültür Şehri olması konusunda hazırlığı yapan grup içerisinde olan Tuncay Kulaoğlu'yla görüşeceğiz. Telefon bağlantımız olacak ve geniş anlamda bir röportaj yapmayı düşünüyoruz. Umarız başarılı bir röportaj olur. Biraz sonra kendisiyle telefon bağlantısını kurarak Nürnberg'in neden kültür başkenti olması gerektiği konusunda sorularımızı yöneteceğiz ve kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Burası Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo. Telefon numaramız 0911-4500-666, 4500-666. Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo'yu dinliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, yayınımızın başında da belirttik. Bugün ağırlık konumuz Nürnberg şehrinin kültür başkenti olması, Avrupa kültür başkenti olması. Dolayısıyla geçtiğimiz pazartesi günü ikinci kitabını, 100 sayfalık ikinci kitabının hazırladı ve başvurusunu yaptı. Nürnberg'le birlikte Almanya'da çeşitli diğer şehirler de var tabii. Magdeburg, Chemnitz, Hildesheim, Hannover gibi şehirlerde Nürnberg'le yarışmak üzere ve ikinci tura onlar da kaldıracak. Yani son tur artık bu. Ve 28 Ekim'de de karar açıklanacak. Ve bu Nürnberg'deki özellikle hazırlık çalışması içerisinde bulunan başvuru bürosunun hazırlık timinde olan Tuncay Kulaoğlu şu anda telefon attığımızda. Tuncay, merhaba.
Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler Tuncay. Tuncay, özellikle Nürnberg uzun zamandan beri aslında seninle görüşüyoruz bu konuları. Biraz ön bilgileri de bize aktardın daha önceki zamanlarda. Sık sık da görüştüğümüz için biraz rahat oldu benim için. Nürnberg'te bu bizim yayın dinleyenler açısından başkent, Avrupa kültür başkenti olma özelliği nedir? Ne anlama geliyor? Neden çok önemli? Biraz tarihsel olarak, çünkü 1985 yılında ilk defa bir Yunan Kültür Bakanı'nın Melina Mercouri'nin başvurusu üzerine önce kültür şehri olması önerisi gelmiş. Daha sonra kültür başkenti şehri 1999 yılında, Avrupa kültür başkenti şehri Avrupa 1999 yılında kararlaştırılmış. Ve bildiğimiz gibi de, belki Türkiye'liler açısından biraz daha ilginç olacağı için veya bildikleri için söylüyorum, 2010 yılında da İstanbul'da kültür başkenti şehri olarak açıklanmıştı. Şimdi evet. Tarihsel olarak bu akışı biraz içinde olduğun için, direkt o timin de içerisinde olduğun için biraz dinleyicilerimize anlatabilir misin? Yani ne özellikler taşıyor, ne oldu bu süreç içerisinde, biraz aktarabilir misin?
Evet, yani dediğin gibi o zaman Mercouri'nin bir inisiyatifiydi bu ve Avrupa kültür başkenti olarak ilk defa Atina'da düzenlendi. Bunun ardında yatan asıl neden Avrupa Birliği'nin kültürel, politik ve toplumsal gelişmeleri tek bir kentte anlatabilmesi, bu Avrupa Birliği düşüncesinin o anlamda bir merkeze odaklanabilmesi ve o kentlerin diğer Avrupa kentleriyle aralarındaki ilişkiler nedir, nasıl bir kimlik oluşturulabilir, kimliği tırnak içinde kullanıyorum. Yani bu düşünceden yola çıktı ve ilk defa Berlin'de oldu, Almanya'da. Yani Almanya'dan Avrupa kültür başkenti olan ilk kent Berlin'di. Ondan sonra 1999 yılında Weimar oldu. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra 2010 yılında da Essen ve Ruhr bölgesiydi İstanbul'la birlikte. Çünkü Avrupa Birliği 2010 yılından itibaren sanıyorum sadece tek kenti değil, iki ülkeden birer kenti seçiyor. Öyle bir şey var, karar var ve 1980'den itibaren başlayan bu süreç giderek gelişti ve dediğim gibi 2010'dan itibaren her sene Avrupa'nın iki ülkesinden birer kent Avrupa Kültür Başkenti olarak seçiliyor. Ve Nürnberg kapsamında düşünecek olursak 2025 yılı için başvuruyor şu anda Nürnberg ve dediğin gibi ilk turda 8 kent başvurmuştu. Bu arada unutmadan söyleyeyim, 2025 yılı için Avrupa Kültür Başkenti için iki ülke başvuruyor. Bunlardan birisi Almanya, diğeri Slovenya. 10 yıldan beri uygulanan bir model bu. Ve ilk turda 3 kent elendi. İkinci tura da dediğin gibi 5 kent kaldı. Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg ve Chemnitz.
Evet, siz Nürnberg'de ciddi bir çalışma yaptınız. Sizin başvuru kitabınıza baktığımız zaman da çok çeşitli vurgular yapmışsınız. Geçmişten geleceğe şiarınız. Geçmiş ileri diye tercüme edilmiş ama biz geçmişten geleceğe gibi bir tercüme daha doğru olur düşüncesindeyiz. Geçmişten geleceğe derken neyi amaçlıyorsunuz? Tarihsel olarak geçmiş sadece güzel şeylerle kaplı değil. Çünkü Nürnberg aynı zamanda birçok karanlık sayfalarda mevcut. Bunlardan biraz bahseder misin? Neden, geçmişle nasıl hesaplaşılacak ve geçmiş ne kadar karanlık ve ne kadar güzel ve bunu geleceğe nasıl taşınmayı düşünüyorsunuz? Siz proje içerisinde bunu nasıl tartıştınız?
Evet, yani o söylediğin şey çok güzel. Yani Bewerbungsbüro, yani Nürnberg Belediyesi'nin ofisi Pass Forward İngilizce olarak bunu tanımladı ve aslında bu geçmişi geleceğe taşımak, hızlandırmak anlamında. Nürnberg'in tabii bildiğimiz gibi çok karanlık bir geçmişi var. Yani bu aynı şeyi kastediyorum. Yani işte Nazi Almanya'sında oynadığı rol, balıkçılık yasalarının bu kente çıkması ve diğer bütün olgular Nürnberg'in geçmişi üzerinden kuruluyor şu anda. Yani bu başvuru dosyası da bu düşünce üzerinden hazırlandı. Fakat burada önemli olan genellikle geçmişe baktığımız zaman işte bundan 50-100 yıl önce olmuş bir takım olaylar, ondan sonra bunlar konserve ediliyor ve sanki bugüne hiç yansımıyormuş gibi bir duygu oluşabiliyor. Tamamen tarihsellik açısından bunu bahsediyorum. Fakat Almanya'daki faşizmi düşündüğümüz zaman ve bugünkü olayları düşündüğümüz zaman NSU kompleksini, ırkçılığı, başvuru dosyası bunu geçmişle ve bugünle birleştirmek istiyor. Dolayısıyla Nürnberg başvurusunun içinde bu geçmiş ve şimdiki zaman ve gelecek arasında ciddi bir köprü kurulmaya çalışılıyor. Yani sadece 70 yıl önce, 75 yıl önce olan bir takım olaylar söz konusu değil. Nürnberg o konuda sicili oldukça kabarık bir kent. Bunlar bugüne nasıl yansıyor? Başvuru ona da değinmek istiyor. Örnek olarak dediğim gibi NSU cinayetlerini örneğin vermek istiyorum. Ve Reichsparteitags genelinde de ya da Kongreshalle de yapılacak bir takım etkinlikler geçmişten nasıl dersler çıkarılabilir? Ve bugün Almanya'nın en çok kültür kökenli, çok farklı ülkelerden, kültürlerden gelen bir kenti olarak, ki %47'si Nürnberg'te yaşayan insanların göçmen kökenli bir tarihe sahip, bu kenti nasıl damga vurabilir ve tüm bunları nasıl değiştirebiliriz? Bu oldukça önemli bir bağlam başvuru dosyasında. Diğer taraftan ama birçok sanatsal etkinliklerin yanı sıra aynı zamanda Nürnberg'teki bu kültürel çeşitlilik nasıl yansıyabilir 2025 yılına? Fakat tabii burada söz konusu olan sadece 2025 yılı değil, aynı zamanda Nürnberg 2025 yılına kadar eğer Avrupa Kültür Başkenti seçilirse neler yapacak? Toplumun çok çeşitli kesimlerini nasıl bu projeye dahil edebilir? Özellikle göçmen kökenli insanları bu projeye nasıl dahil edebilir? Bu konuda inanılmaz proje var şu anda başvuru dosyasında. Tabii bunlar nasıl yaşama geçirilebilir? Özellikle Türkiye'li topluluklar açısından baktığımız zaman nasıl gerçekleştirilebilir? Bu benim için hala büyük bir soru işareti.
Peki bu hazırlık çalışmasını yaparken kesin mutlaka birçok kurum kuruluşla Nürnberg'te yaşayan ve çeşitli kültürel veya siyasi gruplarla da görüşmüşsünüzdür. Sizin bu görüşmelerde edindiğiniz irtibar nasıl? Nasıl bir tepki var? Katılım var mı? İlgi var mı? Bu konuda senin özellikle yani Türkiye kökenli birisi olarak bu grubun içerisinde, bu hazırlık grubunun içerisinde olan birisisin. İzlenimin nasıl? Yani bir ilgi var mı burada?
Şöyle söyleyeyim, yani Nürnberg'te yaşayan göçmen kökenli insanlara baktığımız zaman, ki kentin yarısı gerçekten göçmen kökenli, çok farklı bağlamlarda söylüyorum bunu. Aslında genelde işte nüfusu 530 bine yaklaşan bir kent açısından bu başvuruyu düşündüğümüz zaman herkes bilmiyor şu anda bunu. Bu ciddi bir sorun. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Çünkü birçok insan, hatta bir takım oturmuş kurum ve kuruluşlar bile şu ana kadar bu başvurunun bir takım vitrin projeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini düşünüyorlar. Yani proje şu anda Nürnberg'teki insanların kafasına tamamen girmiş değil. Bu konuda çok daha ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Herkes bir şekilde duymuş durumda şu anda. İşte Nürnberg 2025 yılı Avrupa Kültür Başkenti olmak istiyor. Bir takım etkinlikler var. Orada gerçekten birçok etkinlik var. projeler gerçekleştiriliyor, bunlar destekleniyor, bunlara para veriliyor, insanların katılımını sağlanıyor. Nürnberg'deki toplumların, bütün toplumların katılımı sağlanmak isteniyor. Fakat bu da bugünden yarına hemen gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Türkiye bağlamında Nürnberg'de yaşayan Türk ve Kürtlerin bakışından yola çıkarsak orada ben şahsen ciddi bir eksiklik görüyorum. O da şöyle, çünkü Nürnberg'deki genel olarak Nürnberg'de yaşayan insanlara ulaşabilmiş değil şu anda proje. Yani ne anlatmak istiyor? Bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Çok kültürlülük anlamında çok güzel projeler var. Çok farklı projeler var. Bu bir süreç. Bu bir süreç ve eğer Nürnberg 28 Ekim'de karar verilecek Avrupa Kültür Başkenti olursa bu bağlamda 5 yıllık bir planın çıkarılması gerekiyor ki o plan zaten bu başvuru dosyasında var. Kentte yaşayan çok kültürlü toplumların bu projeye nasıl dahil edilebileceği önemli bir soru olacak. Ama orada şöyle bir ciddi sorun görüyorum. Ben herkese ulaşabiliyor mu böylesi bir şey? Onu bilemiyorum şu anda. Kestirmek çok zor. Ve onun için de bazı diğer mekanizmalara ihtiyaç var gibi geliyor bana.
Peki Tuncay, bu Bayrat içerisindeki veya sizin Bewerbungsbüro'nun, yani bu işte hazırlığı yapan büronun içerisinde çalışanlara baktım ve bu çalışanlar içerisinde Bayrat'ta iki kişi göçmen kökenli. Şimdi bu kavramı böyle kullanıyorum çünkü bu kavramın dışında başka bir kavram bulamadık daha. ama Bayrat'ın içerisinde bir tane bile göçmen kökenli insan yok. Benim çok dikkatimi çekti bu. Merak ettim. Yani nedir? Niye böyle? Yani madem herkesi kapsıyor ve %47 civarında insan göçmen kökenli bu ülke, bu şehirde, neden bu yansımıyor buralara?
Şimdi Bayrat derken onu bir açıklayayım. Bayağı karmaşık bir yapılanma söz konusu. Yani ben Bayrat üyesiyim ve bu Bayrat Almanya'nın değişik kentlerinden ve farklı disiplinlerden bilim insanları, sanatçılar, akademisyenler bu başvuru dosyasına danışmanlık hizmeti veriyorlar, tırnak içinde öyle söyleyeyim. Yani ben bu Bayrat'ın içerisindeyim. Fakat diğer taraftan aynı zamanda Bewerbungsbüro, yani başvuruyu hazırlayan belediyenin ofisi içerisindeki projelere de katılıyorum. Ama bir konuda tamamen haklısın. Yani bu başından itibaren benim de tüm bu işler içerisinde sorunsallaştırdığım bir şeydi. Yani bir taraftan Nürnberg Belediyesi gerek birinci başvuruda 8 kent başvurduğunda, gerekse şimdi şöyle bir şey söylüyor ve bu gerçek: kentin %50'si neredeyse göçmen kökenli. Fakat bu dosyayı hazırlayan, tüm bu projelere yansıyan ekip içerisinde kendini göstermiyor. Bu ciddi bir sorun. Yani şöyle söyleyeyim açık açık, çoğunluk hala beyaz Alman toplumundan gelen insanlar. Bu Nürnberg Belediyesi'nin kültür siyasetlerinin ve bugüne kadar uygulanan bütün kent politikasının ayıplarından biri bence. Yani eğer şehrin yarısı göçmen kökenli ise, ama bu gibi çok çok önemli bir projede yer alan insanlar hala beyaz Alman topluluk içerisinden katılıyorsa, bu ciddi bir sorun. Bu nasıl değiştirilebilir? Onun için de hazır reçeteler yok. Fakat buna çok eleştirel bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Aksi takdirde kentte yaşayan göçmen kökene sahip birçok insanın hissettiği, ihtiyaç duyduğu projelerin dışında bir takım şeyler gerçekleştirilebilir. Bu bir tehlike. O yüzden birazcık daha oraya kulak kabartmak gerekiyor.
Tuncay, istersen bir müzik arası verelim ve devam edelim ondan sonra.
Tamamdır.
Peki. Evet değerli dinleyiciler, yayını geç açan, yani radyomuzu geç açan dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Burası Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo ve şu anda Nürnberg'in kültür başkenti olması, Avrupa kültür başkenti olması için başvurusunu, ikinci başvurusunu yaptı. Ve dolayısıyla Magdeburg, Chemnitz, Hannover, Hildesheim'la yarışıyor ve Nürnberg'in kültür başkenti olup olmaması, 2025 yılında kültür başkenti olup olmaması konusunda biz bu hazırlık bürosunun içerisinde çalışan, orada görev yapan Tuncay Kulaoğlu'yla telefon bağlantısındayız. Onunla konuşuyoruz ve şimdi bir müzik arasından sonra devam edeceğiz. Bakalım kim söyleyecek? Sistem. Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'den yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi Özgür Radyo'yu dinliyorsunuz ve şu anda telefon attığımızda Tuncay Kulaoğlu var. Tuncay Kulaoğlu, Nürnberg'in kültür başkenti olması dolayısıyla kurulan Bewerbungsbüro'nun, yani başvuru bürosunun içerisinde görev yapan, çalışan birisi ve kendisiyle Nürnberg'in başvurusu üzerine konuşacağız. 2025 yılında Nürnberg kültür şehri olması, Avrupa'nın kültür başkenti olması konusunda Slovenya ile birlikte yarışıyor ve rakipleri de Magdeburg, Chemnitz, Hannover ve Hildesheim. Bu dört şehirle yarışmaktalar ve en sonunda 28 Ekim'de jüri açıklayacak. Şehirleri dolaşmasının imkanı şu anda yok COVID dolayısıyla. Dijital şehir turu yapacaklar jüri ve jüri 28 Ekim'de kararını açıklayacak. Bakalım 2025 yılında, yani aslında 1985'ten 2025'e hesaplarsak 30. yıl dönümü aynı zamanda. Evet Tuncay, merhabalar bir daha.
Merhabalar.
Tuncay, evet 30. yıl dönümü oluyor kültür başkenti şehri açıklamasının. 30. yıl dönümü değil mi? 1985'ten 2025 yılına kadar 40. mı oluyor? 40. oluyor.
Evet, evet, yani aradan bayağı uzun bir süre geçti ve bütün Avrupa'da düzinelerce kent Avrupa kültür başkenti oldu. Biraz önce de söylediğim gibi şu ana kadar o dönem içerisinde Almanya'dan 3 kent vardı. Bu hep bir rotasyon içerisinde gerçekleşiyor. Berlin oldu, Weimar oldu ve Essen ve Ruhr bölgesi oldu ve tekrar şimdi Almanya sırada. Bakalım.
Bakalım. Şimdi bu hazırlık çalışması içerisinde aynı zamanda Nürnberg'in endüstriyel bir şehir olduğundan bahsediyorsunuz. Bu da önemli bir bölüm oluşturuyor projenin içerisinde. Tarihsel, kültürel ve aynı zamanda endüstriyel bir şehir olduğundan bahsediyorsunuz. Ama Nürnberg'de endüstriyel şehirden bahsettiğimiz zaman endüstriye damgasını vuran bir takım şirketlerin de çok daha karanlık işlere katıldığını biliyoruz. Yani dil gibi. Bunlarla herhangi bir eleştirel bir şey yapma imkanı oluyor mu? Yoksa sadece işte iş sahası açtıkları için bir avantaj mı görülüyor?
Yok, yani orada çok eleştirel yaklaşımlar var. Orada iki örnek vermek istiyorum. Birincisi Nürnberg'te Almanya'nın en büyük müzelerinden, daha doğrusu endüstri sanayi anlamında Museum der Industriekultur. Onlar yeni bir konsept geliştiriyorlar şu anda. Nürnberg nasıl bir sanayi şehri oldu? Bugüne kadar bu kente hangi nasıl diyeyim holdingler, işverenler, konsernler yer aldı? Ki Nürnberg o anlamda çok önemli bir rol oynuyor. Yani nereden başlayayım? Quelle'den başlayalım, Grundig'den başlayalım, Diehl'den başlayalım, Herkules'ten başlayalım. Fakat bildiğimiz gibi son 20-30 yıl içerisinde inanılmaz bir dönüşüm söz konusu. Nürnberg artık sanayi kenti değil, hizmet sektörüne açılmış bir kent. Fakat kentin sahip olduğu bu tarihsel geçmişle ilgili bir muhasebenin yapılması gerekiyor. Benim de içinde yer aldığım bir proje kapsamında Global Art Festival festivali olacak. Önümüzdeki Mayıs ayında Germanisches Nationalmuseum'da yapıyoruz bunu. Ve o bağlamda iki örnek vermek istiyorum. Nürnberg merkezli iki büyük aile var. Bunlardan birisi Diehl ailesi. Hepsi silah üreten, Nazi döneminde Nazi partisine giren, NSDAP'ye giren ve Yahudilerin mallarına el koyan ve oradan kazandıkları paralarla ciddi bir şekilde kente damgasını vuran bir aile, dil ailesi. Bunu Global Art Festivali kapsamında gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü dil ailesinin son patronu, öyle diyeyim, Kaz değil, örneğin Nürnberg'in onur hemşerilerinden birisi. İşte her yıl Nürnberg'de yaşayan bir takım insana fahri onurluk veriliyor. Bu konuda ciddi bir şekilde tartışmak gerekiyor bence. Yani kentin geçmişiyle, karanlık sayfalarıyla tartışmak gerekiyor. Global Art Festivali kapsamında bunu gündeme getirmek istiyoruz. Diğer bir aile Kvele. Kvele konserini biliyorsunuz. Yani bundan kaç yıl önce Fürtaşstrasse'de kapanmıştı. Fakat onların da geçmişinde çok ciddi bir karanlık bir şey var. Sermayelerini oluşturduklarında, ki bu 1910'lara 1920'lere dayanıyor ve Almanya Hitler faşizmiyle birlikte Yahudilerin ellerindeki malları aldıktan sonra ve bunları Aryalaştırdıktan sonra ciddi bir sermaye aktarımı var. Bunu da gündeme getirmek istiyoruz. Yani Nürnberg'in o anlamda gerçekten çok karanlık sayfaları var ve bunları mümkün olduğu kadarıyla bu festival kapsamında sanatsal işlerle gündeme getirmek istiyoruz.
Evet. Yani çok güzel, yani seve seve de dinledim çünkü çok merak ettim bu konularda herhangi bir çalışma var mı diye, çok da ilgiyle dinledim. Yani böyle şeyler yapılacaksa çok güzel, başarılı işler olur, evet. Peki bu hani Almanların subkültür dedikleri, bunun ciddi anlamda bir şey sorunu var gibi. Yani sanki sanki Almanya'nın, Nürnberg'in kültür şehri olması konusunda bir takım çekinceleri var, bir takım şeyler olacak gibi bir takım şeyler duyuyorum sağdan soldan. Ne olacak yani bu azınlık ya da şey, alternatif kültür konusunda bu proje içerisinde nasıl bir yer verdiniz? Onun çalışmasını nasıl düşündünüz?
Yani alternatif kültür derken şöyle söyleyeyim, belediyenin veyahut da diğer bir takım kuruluşların destek vermediği Nürnberg'de çok ciddi bir yapılanma söz konusu. Freiszene dediğimiz sanatçıların destek alamayan, almayan ya da almak istemeyen sanatçıların oluşturduğu çok ciddi bir camia var. Ve onlar tabii bu kültür başkenti kapsamında bir takım taleplerde bulunuyorlar, haklı olarak. Şimdi burada asıl soru, eğer Nürnberg Avrupa Kültür Başkenti olacaksa ve yarım milyon nüfusa sahip bir kentle söz konusu, yani karşı karşıyayız. Ve burada bütün insanları nasıl çekebiliriz böylesi bir projeye? Dolayısıyla burada içeriklerin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani kimin neye ihtiyacı var, kim ne anlatmak istiyor, hangi hikayeyi anlatmak istiyor ve ne kadar paraya ihtiyacı var, yani proje geliştirmek istiyorsa. Bu konuda Nürnberg Belediyesi'nin o anlamda açık olması gerekiyor her tarafa. Bunun şu anda olduğunu iddia etmek pek mümkün değil. Fakat bu da bir süreç. Bu süreç içerisinde bir takım şeyler aranacak. İnsanların katılımı sağlanmak isteniyor. Ve o yüzden eğer tekrar Nürnberg'i sanayi kenti olarak düşünürsek, örneğin Kvele bağlamında, ki inanılmaz bir skandal söz konusuydu orada, biliyorsunuz. Bundan kaç yıl önce Kvele kapandıktan sonra o areal, o kompleks, bütün o arsa Düsseldorf'taki bir emlakçıya veriliyor. İnanılmaz böyle düşük bir fiyatla, yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Nürnberg Belediyesi gerçekten vazgeçiyor öyle bir yerden ve aradan 5-10 yıl geçtikten sonra bir sermaye grubu orayı kiralıyor ve şu andaki durum çok komik. Nürnberg Belediyesi o areali satın alan gruptan, holdingten belli mekanları örneğin tekrar kiralamak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok ciddi sorunlar var. Yani sadece kültür, sanat anlamında söylemiyorum. Burada toplumsal anlamda çok çok ciddi çatışmalar söz konusu. Benim şu ana kadar izleyebildiğim kadarıyla Nürnberg Belediyesi geçmişte yaptığı hatalardan bazı sonuçları çıkarıyor. Onu görüyorum. Ve Nürnberg'te yaşayan sanatçılara, kolektiflere, gruplara o anlamda yer, mekan ve para verme konusunda ciddi bir girişimdi. Ama yani başında çok büyük hatalar yapıldı. Öyle bir şeyle de karşı karşıyayız.
Evet. Peki 2025 yılında şayet kültür başkenti olursa ekonomik olarak Nürnberg'e katkısı ne olacak ve o katkı geldiğinde de bu bahsettiğin, yani şu röportajımızın başından itibaren bahsettiğin projelerin gerçekleştirilmesi için yani bunun birilerini takip etmesi lazım. Sonuçta şu anda vaatte bulunmak güzel de, ama bunları gerçekleştirecek ekiplerin çıkması lazım. Bunların yapılması gerekiyor. Bu tabii ki gelecek miktar bunlara yetip yetmeyeceği de ayrıca bir tartışma konusu. Yani bir ara bir 300 milyondan bahsedilmişti, ama bu 300 milyona bu kadar projeye baktığım zaman başarmak kolay değil. Bu biraz herhalde belediyenin de birçok alanında kasaları açması gerekiyor, değil mi?
Yani öyle, fakat bu 300 milyon tabii ortalıkta dolaşan bir rakam ve tamamen sahte bir rakam. Öyle bir şey söz konusu değil. Tüm başvuru dosyası için öngörülen bütçede 83 milyon euro gibi bir rakam söz konusu. Bunun büyük bölümü Nürnberg ve Bavyera Eyalet Hükümeti tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği destek verecek ve sponsorlar gelecek. Ve sadece Nürnberg değil tabii. Nürnberg'in yaptığı çok güzel bir iş var. Metropol region dediğimiz Nürnberg ve çevresindeki metropol bölgesindeki birçok yer buna katılıyor. Onlar para veriyor. Yani sonuçta 80-85 milyonluk bir projeden bahsediyoruz. Fakat bunu sadece bir sayı olarak görmemek gerekiyor. Ve bunu kesinlikle olarak görmememiz gereken bir noktada her şey sanki 2025 yılında olacakmış gibi değil. Hayır, 2025 yılında Nürnberg eğer kazanırsa tabii ki o yıl birçok etkinlik olacak. Fakat Avrupa Birliği jürinin istediği, uluslararası jürinin istediği 2025'e kadar ne yapıyorsunuz? Ve onu nasıl finanse edeceksiniz? Kentteki insanları, toplulukları, özellikle göçmen kökenli toplulukları buna nasıl dahil ediyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Fakat kent tabii çok kompleks. Topluluklar, toplumlar, camialar çok kompleks. Ve herkes kendi penceresinden baktığı zaman bana niye 10 euro verdin, diğerine 100 euro verdin gibisinden saçma sapan tartışmalar gerçekleştiriliyor. Burada bence içeriklere bakmak gerekiyor. Nürnberg için ne olacak? Bence sürdürülebilirlik, yani nachhaltigkeit, sürdürülebilirlik dediğimiz şey. Çünkü Avrupa Birliği şuna da bakıyor. Eğer, yani ilk sordukları soru şu: iyi güzel, başvuruyorsunuz ama başvurunuz reddedilirse ne yapacaksınız? Bunun için bir ikinci plana ihtiyaç var. Plan B, ikinci bir plana. Yani Nürnberg Avrupa Kültür Başkenti olmasa bile 2021'den 2025'e kadar bir alternatif plan sunmak zorunda. Bu çok önemli. Artı 2025'ten sonra ne olacak? Yani o kadar bütçe var. Kenti değiştirmek istiyorsunuz. Bir takım projeler söz konusu. 2025'ten sonra ne olacak? Yani böyle hadi bir şey yaptık. Güzel bir festival yaptık. Bir yıl sürdü. Ondan sonra güle güle. Bugüne kadar Avrupa Kültür Başkenti olan kentlerde çoğu kez böyle bir deneyim yaşandı. Yani herkes o yıla odaklandı. Ondan sonra kentte kalıcı, sürdürülebilir hiçbir gelişme olmadı. Fakat Nürnberg'in başvuru dosyasında bu konuda ciddi projeler var. Ben bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum. Çünkü başka türlü bu projeyi ayakta tutmak söz konusu değil. Yani sadece 2025'e odaklanarak kesinlikle mümkün değil.
Evet. Peki Tuncay, bu Bizi belki biraz daha çok ilgilendirecek konuya geri dönmek istiyorum. Bu göçmenlerin, bu göçmen kökenlilerin böyle bir proje içerisinde yer alması konusunda bu yakın sürede ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Onlara biraz bilgi verebilir misin?
Şimdi orada iki farklı yol izleniyor gibi geliyor bana şu anda genel proje kapsamında. Birincisi çok kültürlülük anlamında Nürnberg'den, Almanya'dan, Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden çok farklı kültürlerden gelen, ismi olan ve çok başarılı projeler yapmış insanları dahil edebilmek. Bu çok önemli. Diğer yandan ama Nürnberg'deki göçmen topluluklar bu işe nasıl katılabilir? Biliyorsunuz yani 2 yıldan beri Bewerbungsbüro Open Call, herkese açık projelerin finanse edildiği bir kampanya yürütüyor. Bunlar küçük işler. Kentteki insanların, toplulukların sanatsal ve kültürel aktivitelerini finanse edebildiği ve kentin ne kadar çok kültürlü olabildiğini gösterebileceği işler. Bu konuda bence Nürnberg Belediyesi şu anda herkese ulaşabilmiş değil. Bunun bir kere canlandırılması gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Nürnberg'te benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye kökenli, en geniş anlamıyla kullanıyorum bunu, 25-30 bin gibi bir insan söz konusu. Ve onların yapılanmalarına baktığımız zaman hangi dernekler, hangi kurum ve kuruluşlar ya da tekil insanlar, sanatçılar özellikle Türkiye bağlamında Türk ve Kürt potansiyellere baktığımız zaman Nürnberg'de bu şu an yapılan projelere yansımış değil bence. Bu bir yandan bunu da açık açık söyleyeyim, Bewerbungsbüro'nun bir eksikliği, insanlara duyuramıyorsun. Yani sonuçta 530 bin insan yaşıyor ve derdini anlatamıyorsun. Bunun önümüzdeki yıldan itibaren çok daha farklı bir şekilde, çok daha yoğun bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Örnek olarak verdiğim Global Art Festivali kapsamında çok farklı bir şey yapacağız. Germanisches Nationalmuseum'da yapılacak festival. Müzenin isminden kaynaklanan Germenlik nedir, Almanlık nedir, ulus nedir, kültür nedir bağlamında çok farklı grupları katmaya çalışıyoruz bu festivale. Çok farklı işlerle, NSU cinayetleriyle Nürnberg'de yıllardan beri aktif olan gruplar, toplumsal gruplar. Diğer taraftan örneğin bir örnek vereyim. Dilif'teki genç arkadaşlarımız, Jung Eşitimi Derneği'nden arkadaşlarımız bunun için içerisinde yer alıyor. Onun dışında Nürnberg'te 20 yıl öncesine kadar Türkiye'liler belki çoğunluktaydı ama şu an azınlıktalar. Göçmen kökenli anlamında. Yani çok ciddi bir Rus ve Ukrayna nüfusu var. O kapsamda birçok topluluk, grup buna yansıyor. Yani bu bir süreç. Bakacağız artık nasıl gelişecek.
Evet, teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Eğer son söylemek istediğim bir takım şeyler varsa onları da alayım ve noktalayalım istersen.
Seve seve. Yani projeye ilgi duyan tüm kişi, dernek, kurum, kuruluşların bu konuda birazcık daha aktif olmasını önermek istiyorum aslında. Tabii bu kolay bir şey değil. Yani nereye başvuracağız, ne yapacağız? Çok inanılmaz kompleks bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Bir tarafta Nürnberg Belediyesi var, ondan sonra Bewerbungsbüro var, değişik fonlar var, şusu busu. Fakat yani Nürnberg'in Avrupa Kültür Başkenti olması anlamında kafa yormak isteyen ve bunu isteyen insanlar için aslında birçok olanak söz konusu. Bunu ön plana alıp eğer ilgimi çekiyorsa ben nasıl dahil olabilirim, hangi projelerle yer alabilirim. Bunu çok iyi duyurmak gerekiyor ve umarım sizin Özgür Radyo ve Radyo Set genel anlamıyla bu konuda birazcık daha yoğun bir yayın yapabilirse bunu duyurma şansımız olabilir.
Peki. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum Tuncay.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Evet. İyi günler. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşçakalın.
Evet değerli dinleyiciler, Nürnberg kültür başkenti olması için başvurusunu yaptı ve son ikinci kitabını verdi. İkinci kitabını, ikinci hazırlık kitabı ve başvuru kitabını teslim etti geçtiğimiz pazartesi günü ve 28 Ekim'de jüri kararı açıklayacak. Telefon hattımızda Tuncay Kulaoğlu'ydu. Bu hazırlığı yapan, yani Nürnberg'in başvuru hazırlığını yapan ekibin içerisinden birisi. Tuncay'la uzun bir röportaj yaptık. Umarım bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar.